Kitabın adı Güç Sancısı. Yazarı Yılmaz Karakoyunlu. Yayın evi Doğan Kitap. Okuyan Süreyya Kortel. Ses kayıt Ebru Güney. Has bahçeye benzer gibi mahşer gördüm. Baktım fakat etrafımı hep şer gördüm. Cennet delinen bahçeye girdim. Lakin mümin ile münkeri beraber gördüm. Asmalı Mescit sokağının köşesinde her gece bir kadın dolaşır. Ester. Gecenin karanlığında bu kadının rugan papuçlarını ve dikişli siyah çoraplarını hemen fark edersiniz. Pera Palas'ın geniş kemerli pencerelerinden yansıyan ışıkta tiril tiril ütülü elbisesiyle bir sıcaklık parlar. Asmalı Mescit'te kadınlar macera sever bir erkeğin taklidini yapar gibi gülerler. Hayret dolu bir aynadır bu gülüş. Bir tesadüf tebessümüyle şaşkın ve biçimsiz bir levhaya bakarcasına tenha ve çıplak bir davet uzanır bu kadınların gözlerinde. Kule dibindeki evin balkonunda saksılar vardır. Saksılarda yeşiller, kırmızılar, maviler, sardunyalar, cam güzelleri, fesleğenler. Küçük saksılara akşamları su verilir. Cam güzelleri canlanıp güler. Sonra kimin getirdiği belli olmayan bir hüzne bürünür. Özenli bir el balkon kapısını örter, perdeleri çekip sofanın ışığını yakar. Bir korku ya da kaçıştır bu aydınlık. Bu ölgün ışık çok kollu bir şamdanın gölgesini duvara yansıtır. Sanki yedi İsa bir arada çarmıha gerilmiş gibi Golgota tepelerine doğru yürür. Eteklerinde ceylanların terini duyarsınız. Ester banyodan çıktı. Üstündeki bütün pislikleri atmış, kokuları ovup çıkarmıştı. Yatağın üzerine bırakıp aynanın karşısına geçti. Kendini seven insanın gözleri aynada bir şeytana döner. Acılardan biçim kazanmış şeytanlık, dünyayı tek bir ruha sahip varlık gibi gördükçe kimseye zarar vermez. Ester gözlerindeki şeytanı kovdu. Çırılçıplak, ölgün ışığın yansıdığı şamdanın yanına yaklaştı. Sanki bir cesedi ayakta tutan son nefes gibi derin bir solumayla dua etti. Ne kadar mutsuzum Tanrım biliyor musun? Her şeyi kendi suçum gibi görmeye alıştırdın beni ama bezdiremedin. Gölgesi giderek büyüdü ve sofayı doldurdu. Duvara yeni bir insanın çarmıha gerilmiş ayıbı aksetti. Odasına dönüp çamaşırlarını yatağın üzerine bir insan sureti çizer gibi yerleştirdi. Beyaz pikenin gerginliğinde kırmızı, mavi, siyah çamaşırlar ilk bebeğine elbise giydirdiği günün heyecanıyla içini ısıtmaya başladı. Karşısına geçip seyretti. Yatağa sarı saçlı, kocaman kalpli bir delikanlı uzatmış gibi hoşlandı, güldü. İç çamaşırlarımı kimin göreceğine ben karar veririm. Hiçbirini giymeden tekrar aynanın karşısına geçti ve bir kere daha fakat doğaya uygun olmayan biçimde güldü. Eline gelen ilk elbiseyi sırtına geçirdi. Babaanne kapının önünde gururla Ester'i seyrediyordu. Elinde iyi soyulmuş bir Frank armutu vardı. Bir kadının gözünde yaşlı gururu hissetmenin binbir yolu varsa Ester bininin tadına varmıştı. Şimdi hakkını bu armudun renginde, kokusunda denemek istedi. Önce babaanneye sarıldı, sonra elindeki armutu kaptı, ısırdı. Dışarıda amaçsız bir kalabalığın gürültüsü vardı. Çıldırmak işten bile değildi. Otomobil kornaları şehrin bütün sükunetini elinden almıştı. Zorba bir ses, işgal ordusunun çığlıklarını andıran tonlarıyla giderek yayılıyordu. Gürültünün kuyruğu köprüde, başı şişhanedeydi. Desotoların, Dodge'lerin, Plymouth'ların üstü bayraklarla donatılmış, önlerine kurban başlarına dizilen nazar boncukları sıralanmıştı. Bu beyhude telaş, bu keyifsiz kalabalık, Demokrat Parti'nin halkla bütünleştiği sünnet düğünü için Tepebaşı gazinosunu dolduracaktı. Kuklalar, orta oyunları, kısa vodvillerden sonra Hamiyet Hanım, gövdesini zor taşıyan adımlarla sahnedeki yerini alarak "Bakmıyor çeşme siyah" feryadeyi okuyacaktı. Herkesin bir şansa daha ihtiyacı vardır. Ester bu gece bu şansı kullanmaya niyetliydi. Siyah çoraplarını giyerken dikişlerinin tam hizada olmasına özen gösteriyor. Bir yandan da Hamiyet Hanım'dan önce Harcı Alem şarkının nakaratını tekrarlıyordu. Yetiş ey Gamze yetiş imdade. Babaanne ikindi kahvesini içerken iki yudum arasına kendi eliyle yaptığı serin bir portakal likörü ekliyor. ve bu keskin aromayı diliyle damağının arasında gururlu bir zevkle eziyordu. Esther'i seyretmekten zevk alırdı. Bu genç kızın tenine giydiği her eşya, bir daha çıkmak istemeyen bir inat gösterir gibi yapışıp kalırdı. Esther de kendisinin bir türlü beceremediği bir azimli başarı rahatlığı vardı. Bazen talihsizliğine hiddetleniyor, fakat her defasında başkalarını kullanmaya meraklı bir ruhun elinde çaresiz kaldığını hatırlayarak üzüntüsünü atıyordu. Çocukluğunda Esther'in narin parmaklarının piyano üzerinde dolaşmasını zevkle seyreder, elindeki küçük sopayı dizine vurarak solfej yaptırırdı. Bu küçük kızın talihindeki her çizgide bir izi olmasını, nasıl büyük arzular içinde istediğini hatırladı. Ara sıra gençliğinde striptiz yaptığı revüde öğrendiği şarkıları mırıldanır, zirvede yaşadığı yıllarda tanıdığı utanmaz arlanmaz İstanbul Bolşeviklerinin uzun tiratlı konuşmalarından pasajlar aktarırdı. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu kötümser edebiyatın ilk duyulduğunda insana etkileyen bir üslubu vardı. Çok geçmeden üslup yavanlaşmış, hatta sıkıcı bir ağırlık kazanmıştı. Babaanne bu edebiyatın yıldızlarını yakından tanımlamış. Çoğunun şiirinde, romanında bazen bir yüz, bazen bir meme, bazen bir kalça olarak yer almıştı. Saffet Nezihi'nin Zavallı Necdet romanını getiren Mardinli hukuk talebesinin cibinlikli yatağında dinlediği içtenliği bir başka sevgilisine anlatmış, birkaç hafta sonra bu sevda macerasını bir şehvet öyküsü olarak okumuştu. Kendini utanmaz bir mahluk gibi günlerce affetmemiş ve bir daha o geveze hikayecinin yatağına girmemişti. Esther'in yaşamında da kim bilir ne ilginç akşamlar vardır diye düşündü. Portakal likörünün son yudumundaki aromayı daha hırslı bir dille ezdi, tadına tam vardı. Esther birazdan giyinip işe çıkacak ve sabaha doğru döndüğünde yine hasretle sarılıp aynı şekilde yanaklarını öpecekti. Esther, yüzündeki bu bedbahtlıktan nasıl utandığımı bir bilsen, babaannenin hayatında lanet ettiği hiçbir şey yoktu. Esther'in annesinin her öğle üzeri kocasına yemek götürüyor gerekçesiyle çıkıp, kuyumcunun koynunda kıvrandığını ilk buluşmalarından sonra anlamıştı. Gerçeği önceden fark eden bir hissediş terbiyesiyle olaylara yaklaşır, her seferinde uzun ve zahmetli bir tahsilin hakkını verir gibi gururlanırdı. Bu meziyeti uzun süre dost hayatı yaşadığı Mardinli hukuk talebesinden öğrenmişti. Mardinli, keyif sonrasında fecraati şairlerini hatırlatan bir üslub içinde konuşurdu. "Siz insana şehvet değil, saadet veriyorsunuz madem. Şehvet verenlerin gözlerinde izzeti nefse rastlayamazsınız." O gün gelininin gözlerine bakmış, kibar görünen mavi perdenin gerisinde haysiyetsiz bir baygınlık ve bahtiyarlık merakı fark etmişti. Bir iblisi perdenin önüne getirdi. Dilinde bir fecraati üslubu vardı. "Bağışlamasını bilmeyenlerin af talep etmeye hakları yoktur." Söylediklerini kendi zihninde kule dibi lisanına çevirdi. "Orospunun orospuyu kınamaya hakkı yoktur." Aslında kimsenin kimseyi affetmeye niyeti yoktu. Taksilerin gürültüsü azalmış, otomobillerden inen çocukların önüne düşen davul zurna ekipleri bütün gücüyle boşluğu doldurmuştu. Beyaz sünnet entarileri içindeki çocukları Galata Kulesi'nin önüne getirdiler. Ellerinde Demokrat Parti bayrağı vardı. Çocuklar sevinçli çığlıklarla kulenin etrafında koşuşup durdular. Demokrat Parti iktidara geldiğinde iki şeyi hedef almış ve halkı bu hedeflerin mutlaka gerçekleşeceğine öylesine inandırmıştı ki hiç kimse kendini bu halk hareketinin dışında tutmaya yanaşmamıştı. Hedefin biri hürriyet, diğeri refahtı. Esther, hürriyetin de, refahın da koşar adımlarla kule dibinden uzaklaşmakta olduğunu hissediyordu. Akşamları tünelden çıkan kadınların çoğu, sanki hasret kaldıkları şeye kavuşmak ister gibi hızlı adımlarla Aygün Kırtasiye'nin vitrinine koşuyorlardı. Vitrinde hevesle yerleştirilmiş kadın ve erkek yüzleri gülerdi. Ruth Haworth'un, Maureen O'Hara'nın resimlerine bakıp yüzlerine mana katmak isteyen bu ev kadını görünüşlü ordunun yarısı birazdan kılık değiştirip sokağa düşecekti. Kızıllık bir saç zarafeti kadar bir ruh aletinin rengiydi. Birkaç adım sonra Foto Süreyya'nın vitrininde taze kıyılmış nikahların gülen çehrelerine bakacak ve bir hatıra hissiyle gülüp geçeceklerdi. Esther işe çıkarken yolunu değiştirdi. Kulenin etrafındaki çocukları seyretti. Onlarla el ele tutuşup bir süre yağ satarım, bal satarım oynadı. Babaannenin piyano dersleri sırasında bir fırsat doğunca hemen parmaklarını tuşların üzerinde gezdirip hasretle seyrettiği mahalle çocuklarından okuduğu bu ahenkli şarkıyı çalardı. Gecenin rengi yavaş yavaş çökmeye başladı. Şişhane yokuşunun başında sünnet çocuklarını götürecek otomobiller dizilmişti. Anneler, babalar, ablalar panayır seyrine gelmiş gibi belki de ilk gördükleri bu farklı coğrafyada şaşkınlık geçiriyorlardı. Simitçiler, kağıt elvacılar, vişne şerbetçileri çığırtkan seslerle müşteri çağırıyor. Ancak bu halsiz vakitsiz kadronun pek bereketli olmayan pazarında boşa nefes tüketiyorlardı. Esther bunların arasından geçerken ciddi bir yetiştirilme farkı olduğunu gördü. Bunlarla beraber oturup uzun süreli bir hayatı yaşamaya tahammül olmadığını fark etti ama arada bir eğlenceli bir gün geçirmemek için bu kültüre iltifat edebilirdi. Üzerine tuhaf bir koyuluk çöktü, ürperdi. Bu koyuluk pekişince istekler serpilip gelişecek, akşam mahşerinin kapıları açılacak. Karman pasajının tuhafiyeci dükkanları kapanmak üzereydi. Vitrin aynaları bomboştu. Esther sadeliği elden bıraktı, yüzüne kor bir kırmızı yerleştirdi. Gözlerinde annesinden aldığı mavi miras vardı. Saydamdı ve gerisinde haysiyetli bir cazibe görünüyordu. Sarı saçlarını hep fettan bir kadın gibi taramaktan hoşlanmıştı. Birden o haysiyetli cazibeye ucuz bir akşam çapkınlığı yerleşeceğinden korktu. Aşık kemiğini tekmeleyip canını yaktı. Uslu ve iyi bir kız ol Esther, babaanneyi kızdırmanın alemi yok. Kupkapı meyhaneleri ışıklarını birdenbire yakar. Akşam henüz gelmemiştir. Keskin sirkede dereotuyla ovularak yumuşatılmış çirozların kokusu, hafif esintiyle laleliğe, soğan ağaya yayılır. Tadına varmayanlar bu kokuda deniz tuzunu hisseder. Garsonlar büyük kayık tabakların içine göz nuru dökülmüş kolalı keten örtüleri sererler. Balıkları tek tek tabaklara koyup, ağız uçlarına yeşil yapraklar, kuyruklarının üzerine üç tarafı soyulmuş kırmızı turplar yerleştirirler. Hepsinin dilinde mevsimin şarkıları vardır. Gün batınca ışıklar şenlik getirir. Kumkapıda akşamı özleyen bir hasret günün her saatinde duyulur. Kadırga meydanında futbol oynayan çocuklar evlerine dönerken meyhanelerin önünden geçip masalardan kendilerine uzatılan taze bademleri alıp evlerine götürürler. Bu bir mahalle adetidir. Çocukların gözünde Çengel Hüseyin'in futbolu hayranlığı aşan duygularla her gün yeni bir mübalağa sanatı yaratır. Akşam bir mürşide tam teslimiyet içinde Nişanca sokaklarına çöktü. Önce kudümler, sonra neyler, bir dervişlik musikisinin can deryasını getirdiler. Nişanca bir müride taç giydirilir gibi başını şeyhinin dizine koydu. Mahallenin çile çıkarmaya hazır halveti başladı. Behçet şeyhinin hayır duasını aldıktan sonra dergâhtan ayrıldı. Çocukluğundan beri devam ettiği dergâhın dünya görüşünde ve terbiyesinde yarattığı derin izlerden mutluydu. Nişancayı seviyordu. Kumkapı'yı, Beyoğlu'nu, Beyazıt'ı seviyordu. Henüz küçük çocuk korkularını üstünden atamadığı bir durgunluk içinde getirildiği bu şehri seviyordu. İlk sevinç telkinlerini aldığı Galata Mevlevi Hanesi'ni, Bahariye Mevlevi Hanesi'ni seviyordu. Bir süre yürüyüp otomobiline bindi, içi istemese bile tepe başına gidip sünnet düğününde hatırını saydığı bir eski emektarın torununa altın takacaktı. Babası Konya'dan telefon etmiş ve bu törene katılması gerektiğini biraz da pederşahi bir lisanla hatırlatmıştı. Şişhane yokuşunda yol tıkandı. Sünnet kervanını alkışlayan çevre insanları caddeyi doldurmuştu. Renk renk elbiseleri, yağlı genç yüzleri, ayrı ayrı dilleriyle canlı bir kalabalık, ortak kültürün hamurunu yoğuruyordu. Kasımpaşa'dan gelen denizciler, dükkanlarını kapatan tüccarlar, bekar koğuşlarına dönen rıhtım hamalları bir sevinç alametiyle soylu fakat zahmetli törene katıldılar. Behçet arabasını kaldırıma yanaştırıp indi. Doğu ve Batı kültürünün tam kaynaşmadan fakat birbirini zorlamadan birlikte sürdürüldüğü bu müsamaha sahnesine katıldı. Önünde küçük bir Rum kopili, birlikte kuka oynadığı mahalle arkadaşının gidişini seyrederken gıpta ve korkunun ortaklaştığı bir his yaratmış gibi ellerini çırpıyordu. Yıllar önce Behçet'i de bir fayton içinde böyle süslü bir merasimle Konya sokaklarında dolaştırıp yormuşlar, sonra da Mevlana'nın türbesinde dua ettirmişlerdi. Gürültüler kendiliğinden kayboldu. Behçet bu caddeyi bir cumartesi ikindisinde geçtiği tenha haliyle hatırladı. İlk geldikleri gün bu yokuşu zahmetle çıkmışlar ve tepe başında Bristol Oteli'ne yerleşmişlerdi. Mevsim hakikaten sonbahardı. Behçet güldü. Rum Kopili'nin saçlarını okşadı, kendi kendine söylendi. Bir hatıra eğer yaşandığı gibi hatırlanmıyorsa artık hatıra değildir. Bristol Oteli'nin en masraflı odasında sindirilmiş çocukluk duygularından nasıl kurtulacağını düşünmüş, yalnızlığının farkına vardığında oturup ağlamıştı. Konya eşrafından zahireci Hacı Kamil Efendi'nin büyük çocuğu Behçet Kamil, Galatasaray'a yazdırılmak için bu odaya kapatılmıştı. Geceyi babasıyla geçirecek, yan odada tek başına uyuyan annesinin neden kendisini hiç öpmediğini düşünüp dertlenecekti. Hiç dertlenmeden geçirilmiş sultani yılları pek geride sayılmazdı. Varlıklı bir sülalenin nesebini sürdürecek bu sevimli çocuk, ailenin büyüklerince pahalı bir damızlık itinasıyla beslenmişti. Bazen güçlü bir aygır, bazen semiz bir kümes horozu gibi günü geldiğinde kullanılacağının farkındaydı. 300 yıllık Kamiloğlu sülalesinin bu mağrur bakışlı delikanlısı geceyi babasıyla geçirmiş ve sabah namazı için bir ezan sesi beklemişti. Tepe başında ezanı zor duyulur. Beyoğlu mescitlerinin sesini bastıran yüksek kuleli kiliselerin çanları bu saatlerde İslam'ı talihsiz bir kabulle suskunluğa itmiştir. Behçet, elinden tutulup sırayla bütün Mevlevi haneleri ziyarete götürülüşünü, sonra da Nişanca Şeyhi'nin önünde diz çöktürülüşünü hatırladı. Hacı Kamil Efendi'nin ticaret arkadaşı Birecikli İhsan, hatır saymış ve bir cuma sabahı arabasıyla Kamil Efendi ile oğlunu önce Bahariye Mevlevi hanesine götürmüş, namazdan sonra Nişanca'ya getirmişti. Behçet, denizi ilk defa gündüz gözüyle o sabah gördü. Enginlik ve derinlik duygusunun lezzetini tatmış ve bu duyguyu hiç kaybetmeyecek şekilde içine sindirmişti. Her yol, insanların biraz mizaç, biraz meşrep, biraz da niyetlerine göre bir değere ulaşır. Behçet Kamil'i seyr-ü sülük terbiyesinde Allah yoluna koymak için tasavvuf ehline teslim ettiler. Hacı Kamil Efendi'nin yüzünde gurur vardı. Kendisi de yıllar önce böyle bir teslimle dergaha getirilmiş ve uzun menziller aşarak gerçek kemale ermişti. Behçet çevreyi hayranlıkla seyretti. Demek ki meraklı tabiatı, ahlaki değerler için çirkin huylarından arınacak bir ruh talimine bu serin kubbenin altında başlayacaktı. Her hafta cumartesi günü bu talimin genç saliki bir sefere çıkacak ve yıllar boyu çilesini çektiği bu ruhani yolun sonunda asıl gerçeğe vasıl olacaktı. Hacı Kamil Efendi kararını vermişti. Behçet, semaat-i nuresi giyip hücreden küşat olduğunda ismini Behçet Kamil olarak kullanabilirdi. Behçet Kamil yolun tenhalaştığını görünce arabasına binip hafifçe hız verdi. Artık Cenevizli Galata'yı geride bırakıp Pera'ya gidiyordu. Meşrutiyet Caddesi'ne saptı, arabasını Union France'in kaldırımına park edip yürümeye başladı. Önünde gerçekten ışıltılı bir akşam vakti duruyordu. Bir şeyler yemek için Balkan lokantasına doğru yöneldi. Madame Rea, İngiliz sarayının vakitsiz yanmış ışıklarını seyrederek hayale dalmış, geniş bahçede verilen garden partinin müziğinde yıllar öncesinin hatıralarını canlandırmıştı. Genç kızlığında Londra Parlamento binasını ziyaret ederken, birbirinden çok farklı ruhların yansıdığı bu iki binanın aynı mimarın meslek ahlakından çıktığına bir türlü inanamamıştı. Balyan ailesinin civcivli Ermeni lezzetiyle yükselttiği Osmanlı saraylarına karşılık İngiliz sarayında sessiz sedasız bir iddia vardı. Madame Rea kendini talihli sayardı. Bu bina sanki canlıydı. Sevimli ve sabırlı tehşire hayran bakarak Celal Sahir Bey'in bilmecesini hatırladı. Gözü var, kulağı var, işitiyor, görüyor, eli var, ayağı var, kımıldıyor, yürüyor. Yaz akşamlarında serinlik bir ihtiyaçtı. Arka odanın penceresini açarak havalanmak istedi. Gitmeye üşeniyordu ama sıcaklık nefesine tıkayacak kadar ağır gelmişti. İstemeyerek gitti, pencereyi açtı. Odanın içini taze zerzevat, turşu, fazla mayalanmış peynir, çiroz, gül, karanfil karışımından kokular doldurdu. Sırık domatesleri, kemer patlıcanları, dolmalık biberler, mevsimin tatları, renkleri, kokularıydı. Balık pazarını yukarıdan seyretmek, insana özlediği zevki vermez, arasına karışmanız gerekir. Madame Rhea bir köprünün ortasındaymış gibi duraksadı. Bir yakada kemanlar eşliğinde sesini yükselten tenor ve Avrupa musikisi, öbür yakada hafif külhani fakat hürmetkar bir Alaturka figan. Madame Rhea hovarda kadındır. Gidip ön pencereyi kapattı. Dönüp yerini aldı. Artık bir efsaneyi kuş bakışı seyretmeye hazırdı. Olimpos dağına oturmuş titanlar gibi şiddetli sarsıntılar içindeki dünyanın kullarına doğru uzandı. Birazdan Pontos denizi, Uranos gökyüzünü, Gaia yeryüzünü birbirine katacak ve bu efsanenin akşam renginde Beyoğlu'nun altını üstüne getirecekti. Balık pazarı ışıl ışıldı. Tenteler kaldırılmış, direklerine lüks lambaları asılmıştı. Altın ışıklı lambalar pazarın çılgın ritmine yakalanıp sallanırken tık nefes bir göğsün telaşlı solumalarına benzer hırıltılar çıkarıyordu. Balıkçılar, zerzavatçılar, çiçekçiler bu tık nefes lambaların ciğerlerine hava pompalayacaklardı. Madame Rhea bir cezbeye kapılmış gibi titredi. Misafir odasındaki ayaklı radyodan akşam şarkıları duyuluyordu. Münir Bey'in hakim sesine refakat eden genç kızların terbiyeli hançerisinde ahenkli bir hüznün musikisi vardı. Başında sarı, bembeyaz çevre sakalıyla Kur'an surelerini seslendiren Rakım Hoca, dinle dünyanın gerçekten ayrıldığı bir yüksek seviyede bu aşk şarkısını bestelemişti. Hayal içinde akıp geçti, ömrü derbederim. Bakıp bakıp da maziye, şimdi ah ederim. Pencereyi kapattı, bir efsanenin sesi kesildi, bir hayal perdesi açıldı. Madame Rhea'nın ah edecek mazisi yoktu. Ömrünün derbeder geçtiğini düşünmek bile her zaman utanacağı kusur olurdu. Hayatı hem mutlu hem sağlıklı yaşamıştı. Aleksandros'la evlendiği gün tantanalı bir sürprizle bu eve taşınmış ve ölünceye kadar çıkmayacağına yemin etmişti. Tekne batıp kocasının kaybolduğu gece sabaha kadar bu pencerede oturup beklemiş ama tek damla gözyaşı dökmemişti. Salondaki boynu bükük Meryem şahidiydi. Gözleri geniş kırmızı tablolara yerleştirilmiş palamutlara, kefallere, uskumrulara, kalkanlara, kılıçlara, hatta hamsilere bakarak avunmuştu. Alex'im şimdi onlarla iç içedir. Şarkı bitmişti. Madame Rhea sürdürüyordu. Tekrar pencereyi açtı. Bir efsaneydi balık pazarı. Sağlam rakıcılar yavaş yavaş yerlerini almışlar. Şerefe kadeh kaldırmanın dostluğunu kurdukları sofralara kurulmuşlardı. Akşamcılar küçük rakı kadehlerini lacivert elbiselerinin yelek cebinde getirip masanın üstüne koydular. Çirozlar, karışık turşular, kırmızı soğanlı lakerdalar, plakiler, kavunlar, beyaz peynirler masaya dizildi. İlk kadehten sonra mezeci şüttenin çengelinden indirilen pastırmalar ince dilimler halinde kıyılıp yağlı kağıtlara sarılmış olarak masalara bırakılacaktı. Cuma geceleri Alex'le Lambo'ya giderlerdi. Alex balığını kendisi ayıklar, pahalı bir porselen içine yerleştirilmiş olarak ocağın kenarına kadar getirip bırakırdı. Canını fazla yakma yavrumum. Hali vakti yerindeydi Alex'in. Varlıklı bir perşembe pazarı tüccarının denize düşkün tek çocuğuydu. Önceleri el bebek, gül bebek büyütülmüş, babası öldükten sonra gözden düşmüştü. Annesi yeniden evlenip Atina'ya yerleşince mirastan payına düşeni alıp emlaka yatırmıştı. Topladığı kirayla gül gibi geçinip gidiyorlardı. Rhea'yı sevmişti. Düğün günü kilisede genç gelinin çenesini tutup derin bir istekle gözlerine bakarak fısıldamıştı. Babalı çocuk doğuran ilk Meryem sen olacaksın güzel kız. Alex kısırdı ve hiç utanmadı. Yaşamının biçimini daha ilk günden Rhea'ya anlatmış, dünyayı dilediği gibi değerlendirmenin nimetlerine ikna etmişti. Sabahları erken kalkar, Rea'yı sıcak yatağında sevgiyle kucaklayıp hemen sokağa fırlardı. Yaz kış demeden kendisini bekleyen teknesine koşmak varlıklı Alex için tek uğraştı. Önce küçük küreklerle sahilden açılır, sonra birden hızlanırdı. İstanbul'u denizden seyretmek bir ömürdü Alex için. Denizin rengini, suyun tuzunu, ışığını, balığın yolunu her gün yeniden keşfediyormuş gibi zevk alırdı. Oltaya takılmış çilimsiz balıkları, senin gözlerin benim Meryem'imin gözlerine benziyor, hadi bakalım evine dön diye denize fırlatırdı. Ne olurdu Rea da biraz sevseydi denizi. Karanlık düştüğü zaman sahile yanaşır, tuttuklarını ayırıp yola koyulurdu. Her gece bir akraba ziyareti yapar gibi eş dost kapısı çalarak nafakalarına birkaç taze balık eklerdi. En büyük zevki eve dönünce Rea'yı seyretmekti. Büyük annesinden kalma eski elbiseler bir ortodoks modası olarak yatak odasının bir köşesinde dururdu. Rea ara sıra bu elbiseleri giyerek Alex'le misafir odasında dans eder, kocasına iltifatlar yağdırırdı. Alex tuz, Rea Chanel kokardı. İkisi de güzel kokardı. Fehmi Ege'nin tangolarıyla bir iki sevdalı dönüş yeterdi Rea için. Alex'in elini tutup banyoya götürür, üstündekilerini tek tek çıkarıp bir çeyiz sandığı tertipler gibi çamaşır sepetine yerleştirirdi. Eski Yunan tanrıları hem tanrıçaları hem insanları döllerdi. Alex suyu sıcak, Rea ılık severdi. Mermer kurnanın başına oturup simsiyah saçlarını bembeyaz köpüklere bürüyüp ellerini vücudunun bütün derinliklerine kadar gezdirerek Alex'in tuzlarını temizlerdi. Ağzına kadar doldurduğu banyonun içine Alex'i yerleştirir, sonra kendisi de yanına girerdi. Alex her gece bu ılık banyoda denizlerin dişiliğini temsil eden Tets'le evlenen Okeanos gibi güçlüydü. Tets'in bereketli döl yatağından ırmakların, göllerin, denizlerin tanrıçaları olacak kızların öyküsünü anlatırdı. Ve her sabah Rea gün ışımaya başlayınca çığlıksız bir lezzetle yedi denizin tanrıçalarını sırasıyla doğururdu. Styx, Metis, Doris, Dione, Philyra, Eurynome, Kilroe. Madame Rea balık pazarının hengamesini özledi. Radyoyu kapattı.